Ayrım 2.
Hayır, bu dışişleri yetkilisiydi. Siz yabancılara yasak olan bir bölgede seyahat etmek istiyorsunuz. Oralarda sık sık depremler ve yolları tıkayan tehlikeli toprak kaymaları olur. Üstelik hırsızlar tarafından soyulabilirsiniz. Göz doktoru sözü aldı. Fikriniz çok güzel, ancak tüm bölgede tek bir kör insan yok. Bu harika dedim. Böylece bir körler okulu açmak için gerekli olan parasal desteğe de gereksinimimiz olmayacak. Yetkililere bu proje için ileride bağış toplayacağımı anlattım. Direktör tarafından alçak sesle sinirli fısıldaşmalar geliyordu. Vali kibarca, ne yazık ki Chengdu'ya geri dönmek zorundasınız. Şayet bir seyahat izni alabilirseniz biz de memnuniyetle sizi bu yolda destekleriz. Hatta size bedava bir cip bile tahsis edebiliriz. Hiç körün olmadığı bir yerde bu gerçekten çok bonkörce bir teklifti. Tam teşekkür edip oradan ayrılırken sağlık müdürü beni tuttu. Eğer gerekli izni alamazsanız bile bağışları bize yollayabilirsiniz. Biz de körler için ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Bu büyük planlarımın sonu muydu? İlk önce kendime bir otobüs bileti aldım ve hayatımın en adrenalin yoğun yolculuğundan sonra bitkin ve kir pas içinde Chengdu'ya geldim. Normalde 16 saat çeken yol tam 33 saat sürmüştü. Yorgunluktan bitkin bir şoför bizi daracık ve bir bölümü de toprak kaymasına uğramış dağ yollarından getirmişti. Bir sefer bir kamyon konvoyunun tıkadığı yolda bekliyorduk. Şoför de sigara içmek için arabadan inmişti. Otobüs aniden kaymaya başladı. Ben uyuyordum ve en az 20 kişiden çıkan korkunç bir çığlıkla uyandım. Olup biteni daha sonra öğrendim. Şoför el frenini çekmeyi unutmuş ve ağzına kadar dolu olan otobüs dağ yolunda yokuş aşağı önce yavaştan sonra gittikçe hızlanarak gitmeye başlamış. Bizi tutabilecek olan kuyruğun sonundaki kamyonsa yan tarafı derin bir uçurum olan bir virajın arkasındaymış. Ve sürücüsüz otobüs bu uçuruma doğru gidiyormuş. Toplu çığlık sürücü koltuğunun arkasında uyumakta olan muavini uyandırmış. Muavin akrobatik bir atlayışla bavul yığınının üstünden uçup el frenini çekmiş ve aracımızı uçuruma birkaç metre kala durdurmuş. Şok geçiren yolcular gözyaşları içinde en az 40 kişinin hayatını kurtaran muavine bin bir teşekkür ettiler. Chengdu'da sürekli aynı şeyi işitiyordum. Ne yazık ki sizin için yapabileceğimiz bir şey yok ama istediğinizi çok önemli buluyoruz. Bir de X-Y yetkilisine gidin. Onlar size muhakkak yardımcı olacaklardır. Bu şekilde Dışişleri Bürosu'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, oradan Sağlık Müdürlüğü'ne ve sonunda da başladığım yere geri gönderildim. Bir an geldi, canıma tak etti. Bir park sırasına oturup görüldüğü kadarıyla pek safça olan planlarımı gözden geçirmeye başladım. Frankfurt'ta havaalanı arabasının sürücüsüne ne demiştim? İnsan esnek olmalı. Bir plana bağlı kalmamalı. Kendini tesadüflere bırakmalı. Ben derin düşüncelere dalmış, beklenen vahiyin inmesini umarken yaşlı bir bey yanıma oturmak için izin istedi. Adı Tom'du. İngiltere'den geliyordu ve bir seyyahtı. Uzun süredir Çin'deydi ve ben daha Kangding'deyken dikkatini çekmiştim. Şimdi yolculuk nereye diye merakla sordum. Tam olarak bilmiyorum, belki de Lhasa'ya. Lhasa mı? Dedim küçük bir çığlık atarak. 3 yıl önce oradaydım. O zamanlar annemle birlikte Katmandu'dan Lhasa'ya uçmuştuk. Ben çok ağır bir yükseklik hastalığı nedeniyle neredeyse tüm zamanımı yatakta geçirmiştim ve bu yüzden Lhasa ile ilgili aklımda pek az anı kalmış. Bu sefer yükseklik hastalığıyla daha iyi baş edebilirsin dedi Tom. Uzun zaman Kanding'de kaldım ve orası 3000 metre yüksekliktedir. Little Bar'ın terasında otururken Tangley'i bir bira daha ister misin diye sordu. Kafamı hayır anlamında salladım. Ertesi sabah Lhasa'ya giden uçağa yetişmek için 5'te kalkmam gerekiyordu. Yeni planım şöyleydi. Orada geri kalan 2 ayımı bir turist gibi çevreyi gezerek ve küçük seyahatler yaparak geçirmek istiyordum. Hepsi bu kadar. 5. Tibet'te hava her zaman güzeldir. Güneş bütün gün masmavi gökyüzünde parlar. Merak etme, muson yağmurları Lhasa'ya uğramaz. Çünkü dağlar çok yüksektir. Uçakta yanımda oturan, 1 sene Chengdu'da okuduktan sonra güneşe hasret kalan Alman öğrenci kıza tam olarak böyle dedim. Artık Lhasa'nın küçük havaalanına yönelmiştik ve gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Uçaktan inip pasaport kontrolü binasına doğru giderken bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve benim Tibet uzmanı olarak otoritem bir anda yerle bir olmuştu. Pasaport kontrolü gişenin önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu. Çünkü şehirler arası uçan yolcuların dahi otonom bölge Tibet'e girmek için almak zorunda oldukları vize ya da özel izinler uzun uzun kontrol ediliyordu. Bunu fırsat bilip yükseklik hastalığına karşı Tom'un tavsiye ettiği bir reçeteyi denemeye karar verdim. Bir gece önce iki büyük şişe maden suyu almıştım. İçine eriyen bir aspirin attığım şişelerden birini bir dikişte bitirdim. Tom, en önemli noktanın kanı sürekli sulandırmak olduğunu söylemişti. Uçakta da mümkün olduğunca çok sıvı tüketmeliydim. Ama kahve ya da çay içmemeliydim. Çünkü bunlar vücuttaki suyu emiyorlardı. En iyisi kola ya da limonata gibi tatlı içeceklerdi. Tüm tavsiyelere uydum ve denizden 3650 metre yüksekliğe rağmen yükseklik hastalığının en küçük belirtisi bile yoktu. Buna karşın uçakta yanımda oturan kızın hali pek iç açıcı değildi. Daha Chengdu'da bu hastalığa karşı sıklıkla tavsiye edilen haplardan birini almıştı. Ancak hap vücudun tüm suyu atmasına neden olmuştu. İlk önce parmak uçlarının karıncalandığını hissetti, sonra başı dönmeye başladı. İkimiz bir turist otobüsünde sırt çantaları ve bavulların arasına sıkışmış bir vaziyette giderken de korkunç bir baş ağrısına tutuldu. Bunlar yükseklik hastalığının tipik başlangıç semptomlarıdır. Ne durumda olduğunu gayet iyi anlayabiliyordum. Otobüs havaalanından çıkmak için dolambaçlı bir yoldan gitmek zorunda kaldığından Lhasa'ya kadar olan yol 1,5 saat sürdü. Son durak birçok gezi kitabının ilk adres olarak gösterdiği Yak Oteli'ydi. Ben sırt çantamı alıp kendi zevkime göre bir pansiyon bulmak için otobüsten inmeyi tercih ettim. Dalai Lama'nın kış sarayı Potala'nın önündeki meydana çıkan ana caddelerden biri olan Beijing Donglu üzerinde böyle bir sürü yer olduğunu biliyordum. Lhasa akustik olarak ne kadar da değişmişti. 3 yıl önce neredeyse hiç trafiğin olmadığı geniş caddelerden şimdi vızır vızır korna çalan arabalar, çın çın öten zilleriyle çekçekler ve homurtulu kamyonlar geçiyordu. Trafik keşmekeşinin tam ortasında romörkörleri ağzına kadar hurda, yapı malzemesi ya da sadece toprakla dolu tekleyerek ilerleyen küçük traktörler vardı. Bu yoğun trafiğe rağmen hava kirliliği Chengdu ya da Pekin'in tersine hissedilmeyecek kadar azdı. Bir çöp yığınının çevresi ve dar sokaklar muhakkak çiş ve insan dışkısı kokuyordu. Ama belirleyici olan koku tütsü, baharat ve çeşitli lokantalardan yayılan yemek kokularıydı. En çok da çocuklar dikkatimi çekti. Yürürken eteğime yapışıp ağlamaklı bir sesle "Gucci, Gucci, money, money" diye bağırışıyorlardı. Sinir bozucu hallolar da 3 yıl içinde inanılmaz derecede artmıştı. Her taraftan üzerime yağıyordu. Bir tanıdığın selamıyla sadece öylesine söylenmiş halloyu birbirinden ayırmak hiç de kolay değildi. Birkaç gün önce Lhasa'ya gelmiş bulunan Tom da bana hallo demiş, reaksiyon göstermeyince yolumu kesmişti. Bu kargaşa içinde tanıdık bir insana rastladığıma çok sevinmiştim. Bana tavsiye edebileceği bir pansiyon var mı diye sordum. Beni kendi kaldığı ve çok memnun olduğu Banak Shol'a götürdü. Potala'nın doğusunda, eski şehrin çok yakınında, geleneksel tarzda inşa edilmiş olan bu pansiyon, özellikle sırt çantalı turistler tarafından çok tutuluyordu. Gecesi 5 dolara 4 kişilik bir odayı, yükseklik hastalığına tutulan uçaktaki koltuk komşum ve üniversiteye başlamadan önce dünya turuna çıkmış olan 2 İngiliz kızla paylaşıyordum. Ama kısa süre sonra oda arkadaşlarım değişti ve asıl eğlence o zaman başladı. Önce Lhasa'yı kendi başıma keşfe çıktım ve şehri iyice tanıdım. Sabahın köründe çay ve ekşi yoğurt eşliğinde Banak Shol'un terasında oturmaya bayılıyordum. Sabahları huzur içinde günlüğümü küçük bir dikte aletine kaydediyordum. Daha sonra Tibet'in kalbi Lhasa'nın kutsal tapınağı Jokang'a çıkan hacılar yolu Barkor'da bir tur atıyordum. Barkor'u bulmak çok kolaydı. tek yapmam gereken şey eski şehrin labirentimsi sokaklarında dolaşmak, sonra büyük kalabalığın beni arasına alıp Jokang Tapınağı'nın çevresinde sürekli saat yönünde dönen insan seline doğru sürüklemesine izin vermekti. Bu arada sadece yere çömelmiş dilenen bir dilencinin kesik bacağına basmamaya ya da dua eden bir grup keşişin ortasına dalmamaya dikkat etmem gerekiyordu. Barkor'da gerçek bir ses cümbüşüyle karşılaşırsınız. Yanımdan tesbihlerini çekerek mırıl mırıl dua eden hacılar geçiyor. Takı satıcıları orada burada koluma yapışarak "Luki, Luki, Chipi, Chipi" diyerek ısrarla üstüme saldırıyorlar. Ben ne kadar istersem isteyeyim, "Luki, Luki" yapamayacağımı belirttiğimde tiz kahkahalar atıp kendilerine hemen başka bir kurban arıyorlar. Hacı yolunun iki yanında iğneden ipliğe her şeyin satıldığı küçük pazar tezgahları dizili. Deri eşyalar, baharat ve çocuklar kadar çocuk kalmış bazı keşişler tarafından da pek sevilen plastikten oyuncak tabancalar var. Brokardan, kürkten, hasır ya da deriden yapılma çeşit çeşit şapkalar satılıyor. Öyle ki bir tilkinin ayakları ve kafasıyla birlikte tüm kürkünü verdiği şapkalar bile var. Kabalıkları ve hatta saldırganlıklarıyla meşhur doğulu kabile kampalar, büyük hançerler, deri kırbaçlar, takı ve değerli taşlar, gerçek turkuvazların yanı sıra sahtelerini, gerçek mercanlarla birlikte porselen ya da plastikten yapılmış olanlarını satıyorlar. Tezgahlardan birinde çalar saatler satılıyor ve her saat işlediğini göstermek için bas bas çaldırdığından korkunç bir gürültü yayılıyor. Barkor'un neredeyse her yan sokağında da yolun kenarına halkı eğlendirmek için büyük hoparlörlere bağlı televizyonlar yerleştirilmiş. Hoparlörler öyle yüksek sesle bağırıyorlar ki insan sadece çığlık atıldığında, yumruklaştığında ya da ağladığında çok az farklılık gösteren cızırtılar ve patırtılar duyabiliyor. Bana anlattıklarına göre bunlar da çoğunlukla kimsenin ilgilenmediği saçma sapan aksiyon filmleri oynuyor. Günlerde sık sık öğleden sonraları şehirdeki birçok manastırlardan birini ziyaret ederdim. Böyle yalnız başıma yaptığım yürüyüşlerden birinde büyük bir salonun önüne geldim. Girişte bir süre dikilip içeriği dinledim. Çıt çıkmamasına rağmen içerisinin dolu olduğunu hissediyordum. Taş zemine oturup sırtımı duvara verdim. Birazdan yanıma gelen bir keşiş bana hısır bir yaygı vererek meraklı izleyicilerin meditasyon yapan keşişlerin konsantrasyonunu bozmayacağımı, bu yüzden orada kalabileceğimi fısıldadı. Bir süre sonra keşişler dua etmeye başladılar. Bir radyo oyunu gibi mırıldanan metinlerden çın çın öten dua çanlarından oluşan bu sesleri zevkle dinliyordum. Ara verildiğinde keşişlere tereyağı çayı dağıtıldı. Bana da bu geleneksel çaydan bir fincan verdiler. Annem 3 yıl önce bu çay yüzünden adam akıllı hastalanmıştı. Bu yüzden fincanı biraz tiksinerek dudaklarıma götürdüm. Tuzlu çay leş gibi acılaşmış yağ kokuyordu. Keşişlerin çaylarını yudumlarken çıkardıkları haz nidaları beni hayrete düşürdü. Ancak Tibet'te bu zevkten mahrum kalmaya imkan yoktur. Şu an bile daha çayımdan zorla bir yudum almıştım ki işgüzar bir keşiş fincanı tekrar ağzına kadar doldurmak için elinde bir çaydanlıkla hemen bana doğru seyirtti. Zamanla bu çaya alışmakla kalmadım, artık özellikle soğuk günlerde taze tereyağıyla hazırlandığı sürece tüm diğer içeceklere tercih bile ediyorum. Bu arada Tibet'te her şeyin tadında ve kokusunda tereyağı vardır. Buna da şaşmamak gerekir. Çünkü yak ineklerinden elde edilen tereyağı sadece yemeklerde değil, lamba yağı, tahta cilası, yüz kremi ve saç kremi olarak aynı zamanda deri ve demir eşyaları yağlamakta da kullanılır. Akşamları çoğunlukla bir lokantada oturup diğer turistlerle sohbet eder ve Lhasa'da cirit atan komik tiplerle dalga geçerdim. Alçak sesle ve göğüslerini şişirerek rastladıkları Çinli casusları ve takip edilen Tibetlileri anlatarak caka satan barış savaşçıları ve Tibet hayranları vardır. Aydınlanmanın eşiğinde duran ve bir lama tarafından kutsandıklarından dünyaya esenliği getirmek için seçildiklerini düşünen taze Budistler vardır. Ve bir de her şeyi great ya da wonderful bulan ya da her şeyden, yemeklerden, havadan, insanlardan sürekli şikayet eden turistler vardır. Bir akşam tanıştığım Avustralyalı Frank bu son kategoriye dahildi. Asya gezisine Hong Kong'da başlamış ve daha orada her şeyi rezalet bulmuştu. Şimdi Lhasa'daydı ve artık bardak taşmıştı. Duşta sıcak su akmıyordu. Körili tavuk ishal yapmıştı. Bir de damdan yatağına yağmur sularının akması üstüne tuz biber ekmişti. Aynı akşam ileride yeni oda arkadaşlarım olacak Paul, Stefan ve Bray ile tanıştım. Bray, İsrail'den geliyordu. Askerliğini bitirmiş, üniversiteye başlamadan önce son bir kez özgürlüğün tadını çıkarmak istemişti. Çek Stefan ve Hollandalı Paul ile birlikte sabah uçağıyla gelmişlerdi. Tek başına seyahat edenler genellikle meraklı ve ilişki kurmayı seven insanlar olduklarından hiç çekinmeden benimle sohbete başlarlar. Bu da hayatımı kolaylaştırır. Ve bu yeni gelen üç tip de pek utangaca benzemiyordu. Tam tersi beni soru yağmuruna tuttular. Beş kişi, mızmız Frank de bize katılmıştı, gelenleri yerleştirdikten sonra kendimize bir lokanta aramaya çıktık. Frank hırsla dişlerini geçirmeye çalıştığı kayış gibi bir yak eti ısmarladı. Bray Bobby'de karar kıldı. Bu içine sebze ve kıyma konan bir çeşit dürümdü. Döküp saçmadan yemek için aşırı özen göstermek gerekir. Bana göre değil. Çünkü zaten sandviç travmasından muzdaripim. Brian da son Bobby'si oldu çünkü ısırmak için her ağzına götürdüğünde bütün iç dışarı dökülüyordu. Paul bunu çok komik buldu. Tüm detayları çok renkli bir şekilde nakletmesi bizim için acayip eğlenceliydi. Ancak eminim ki Bray biraz sinir olmuştur. Stefan taze mantar ve tavuklu pilav ısmarladı. Bunun önümüzdeki 6 hafta boyunca son sıcak öğünü olduğundan bir haber büyük bir iştahla yedi. O geceden sonra Lhasa'ya gelen turistlerin pek sık yakalandıkları alttan üstten götüren tehlikeli bir hastalık olan Giardia'ya tutulup tam 6 hafta yataktan kalkamadı. Tibet'te tuvalete açılan koridorla yatağından gayrı başka bir yerde göremedi. Paul sadece geleneksel şehriye çorbası tukba ısmarladı. Çene çalmak varken insan niye vaktini yemek yiyerek harcasın ki? Ve Paul gerçekten de konuşma üstadıydı. Konuştukça konuşuyor, kör otobüs şoförleri ve daha bir takım tuhaflıklar hakkında fıkralar ve hikayeler anlatıyordu. Sonraki haftalarda birlikte Lhasa'yı dolaştık. Banak Şul'un çatısındaki terasta ılık yaz akşamlarının tadını çıkardık ve sık sık kahvaltıda buluştuk. Bu uzun sohbetlerin birinde birisi birden omzuma dokundu. Küçük hanım, senin kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerde Tibetli körler için mücadele verdiğini zannediyorduk. Oysa ki sen uygarlığın ortasında oturmuş, krepleri ard arda mideye indirmekten başka bir şey yapmıyorsun. Bu, Bonn seminerindeki doktora öğrencisi Thierry'di. Yolculuktan önce bana söylediklerine rağmen burada onunla karşılaşacağım aklımın ucuna gelmemişti. Thierry, Çinli kız arkadaşına Tibet'in güzelliklerini göstermek istiyordu. Biz de hemen birkaç öneride bulunduk. Lhasa çevresinde küçük bir gezinti, Terdum kaplıcaları, sadece su yoluyla ulaşılabilen tarihi Samya Manastırı ve en son olarak da benim aklıma Namso'ya gitmek geldi. Birçok insan bu krater gölünden hayranlıkla bahsetmişti. Renk cümbüşünü ve tertemiz dağ havasını övmüşlerdi. Frank şüpheyle, "Niye oraya gitmek istiyorsun?" diye sordu. "İlgi çekici bir takım su sporları yapılıyor." "Hayır," dedim. "Ama harika rengarenk bir doğa." Tekrar aynı şey oldu. Uzun bir sessizlik. Sonunda Paul bütün cesaretini toplayıp çekinerek, "Seni bu manzara niye bu kadar cezbediyor, onu göremeyeceksin ki?" diye sordu. "Tüm manzaralar senin için aynı olsa gerek. Gözlerimi kapadığımda etrafımda sadece karanlık var." 6. Genellikle bir körün kendi başına hiçbir şey yapamayacağı düşünülür. Sanki görme yetisini kaybedince çevresiyle ilgili tüm algıları da yok olurmuş gibi. Aslında diğer duyular gözün artık algılamadığını geniş ölçüde telafi ederler. Körler bir odada ya da sokakta yönlerini bulmak için akustik, koku ve tat sinyallerini kullanırlar. Tanımadıkları bir ortamda kendilerine yol gösteren en önemli yardımcı önündeki yolu yoklamaya yarayan kör bastonudur. Bastonun sivri ucu sarkaç hareketiyle yere değdirilir. Atılacak bir sonraki adımla ilgili tüm bilgiler bu sallama sayesinde edinilir. Körler yolun çamurlu mu taşlı mı, kumlu mu, düz mü, engebeli mi olduğunu bu sarkaç tekniği sayesinde anlarlar. Bunun yanı sıra bastonun ucunun yere değmesiyle ortaya çıkan sesler çevredeki eşyalardan ya da binalardan değişik tonlarda yansıdığından akustik bilgiler de edinilir. Örneğin dar bir sokaktaki yansıma yolun kenarının taş ya da tahta duvarlarla, çalılar ya da ağaçlarla çevrili olduğu hakkında ipucu verir. Sık sık geçtiğim Barkor'dan Körler Okulu'na giden yolu ben şöyle tanımlayabilirim. Yoluma bir meydanın ucunda başlıyorum. Buranın bir meydan olduğunu uzaklıkları çeşitlilik gösteren seslerden anlıyorum. Bazıları çok yakından geliyor, bazıları ise çok uzaktan. Sürekli şırıldayan çeşmenin sesi yankısız kendi başına bir ses. Demek ki yakınında evler yok. Sağımda arabaların geçtiği ve benim başlangıçta kılavuz olarak kullandığım bir sokak var. Meydanın sağımdaki trafikten sürekli aynı mesafede kalmaya dikkat ederek geçerim. Sonra Çinli satıcıların boğazlarını paralarcasına bağırarak meyve sattıkları bir sıra pazar tezgahının yanından geçerim. Yazın elma ve armut, kışın ise portakal ve greyfurt kokusu burnuma gelir gelmez alıcılara toslamamaya dikkat ederek sağa döner ve bir süre trafiğin arasında yürürüm. Trafik gene sağımda olmak üzere bastonumla bir sonraki kılavuzum, şayet önünde insanlar yoksa, kaldırım taşına çarpana kadar dümdüz giderim. Yolun kenarına tezgahlarını açmış olan ayakkabı tamircilerinin önünden geçerim. Onları sürekli takırdayan çekiçlerinden ve kesif deri kokusundan tanıyorum. Bundan kısa bir süre sonra kılavuzum sola doğru bir dönüş yapar, onu izlemeye devam ederim. Burada kaldırım sona erer. Yolun ortasında dururum çünkü artık eski şehre girilir. Burada trafik yoğun değildir ve araçlar kaplumbağa hızıyla giderler. Sağımda kızartma yapılan lokantalar var. Günün çeşitli zamanlarında havaya taze fırından çıkmış ekmek ya da et ve makarna yemeklerinin kokuları yayılır. Bu sokak büyük bir özenle daha önce bahsettiğim televizyon hoparlörleriyle donatılmış durumda. Herhalde ben NASA'daki bu ses kirliliğinin belli ölçülerde kadrini bilen nadir insanlardan biriyimdir. Tabii yön bulmaya olan yardımları dolayısıyla. Sağ tarafımdaki 3. Savaş ya da boks filminden küçük bir yan sokağa kıvrılırım. Bu sokağı birçok Lhasalı açık hela olarak kullandığından yaydığı özel kokudan tanırım. Burada yol çok engebelidir. Bastonum sık sık bir taşın kenarına, küçük deliklere, su birikintilerine ya da bir defi hacete takılıp kalır. Sokak T şeklindeki bir kavşakta sona erer. Buradan sola dönerim. Burada bir tapınak olsa gerek, çünkü sabahları ve akşamları burnuma tatlımsı tütsü kokuları gelir. Sağ taraftan gelen bir hava akımı bana dar ve az kullanılan bir patikayı işaret eder. Fakat burada sık sık çevresinde hiçbir uyarı işareti olmayan kazılmış tehlikeli çukurlara rastlarım. Çapları 1,5 metreyi bulan bu çukurların derinlikleri bana anlattıklarına göre birkaç metreyi geçiyor. Çukurun dibinde çoğunlukla çıplak elektrik kabloları bulunduğundan bu yoldan geçerken özel bir dikkat gösteririm. Yolu enlemesine kesen taş bir duvardan önce klostrofobik insanlara pek tavsiye etmeyeceğim dar bir sokak sola kıvrılır. Burası sadece 1,5 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğundadır. Gören insanlar bu yolda sıkça evler kafalarına yıkılacakmış gibi bir hisse kapılırlar. Evlerin önünde çoğunlukla yaşlı insanlar oturur ve beni dostça selamlayıp çöp yığınlarına ya da çukurlara karşı uyarırlar. Sokak geleneksel Tibet birası, çeng ve fırından çıkmış Tibet pidesi balep kokar. Sokak başka bir T kavşağında sona erer. Sağa dönerim. Bu yol geniş ve düzgündür. Zikzaklar çizerek kalabalık bir caddeye çıkar, trafiğin sesi, evlerin duvarları emdiğinden ilk önce hafifçe daha sonra gittikçe artarak duyulur. Bu ülkede sürücüler, ehliyetlerini genellikle hiçbir pratik yapmadan parayla satın aldıklarından ve bu yüzden trafik lambası ya da yaya geçitlerinin ne anlama geldiğini bilmediklerinden sık sık bir yayaya bana bu yarış pistini geçmek için yardım etmesini rica ederim. Bir inşaatın arkasından kumlu ve çoğu zaman bozuk bir yola, sola, bir avluk girişinden tekrar sola ve sonra ikinci avludan sağa kıvrılır. Bu tarifi okulumuzu ziyaret etmek isteyen birçok insana verdim. İlk başta bunca detayı sıkıcı buldular ama hepsi de sonuçta bu tarifle yolu bulmayı başardı. Hatta bazıları yolu gözleri kapalı bulmayı denemişler ve şaşkınlıkla tüm kokusal ve akustik yol işaretlerini teşhis ettiklerini fark etmişler. Kör bir insanın gördüğü sadece karanlık mıdır? Bu soru bana çok sık sorulur ve ben en azından kendim için kesin bir hayır ile cevaplarım. En önemlisi de bu sorunun bana hiç mantıklı gelmemesi. Çünkü eğer bir insan tamamen körse hiçbir şey görmüyor demektir. Yani karanlığı da göremez. Sadece bir gözü gören bir arkadaşım bir keresinde bana "Bir kez ayak baş parmağın ile görmeyi dene. Ayakkabının içi oldukça karanlık değil midir? İşte ben de benim koca ayak baş parmağımın görebildiği kadar görüyorum. Yani hiçbir şey görmüyorum" demişti. Eğer kişi biraz da olsa örneğin ışığı ve gölgeleri algılayabiliyorsa o zaman etrafı karanlıkla çevrili değil demektir. Ben körüm ama hiçbir zaman karanlıkta bulunuyorum gibi bir his duymadım. Tam tersi çok görsel bir insan olduğumu iddia edebilirim. Resimsel bir hayal gücüne sahip olmak her kör için geçerli olmayabilir ama bu her gören insanda da yoktur. Gören insanlar gibi birçok kör de öncelikle kokuları ve sesleri kaydeder. Her insan geçmişte olanları resimsel bir formda hatırlamayabilir. Bense kokular, sesler, rüzgar, soğuk, sıcak vasıtasıyla algıladığım tüm izlenimlerimi hayal gücüm yoluyla doğrudan rengarenk ve oldukça bütünsel resimlere dönüştürürüm. Akustik ve diğer verilerle elde ettiğim bilgiler doğrultusunda çevremdeki insanların davranışlarını hayalimde büyük jestlere ve etkileyici duruşlara dönüştürürüm. Gururu kırıldığı için susan bir insanı örneğin dimdik bir sırt, yukarı kalkmış bir baş ve havaya dikilmiş bir burun olarak aklıma nakşederim. Bu arada bir göz kırpması ya da ağız kenarında oluşan bir seyirme gibi incelikli yüz ifadeleri benim bilgi dağarcığımda yer almadığından bir önem taşımazlar. Küçük bir çocukken de bu tür işaretleri o pek kısıtlı görme yetimle tam olarak algılayamazdım. Ama buna karşın daha önce de belirttiğim gibi renkler yer etmiştir. 12 yaşıma kadar çeşitli renk tonlarını algıladım ve aklıma kazıdım. Tabii petrol ya da açık eflatun gibi yeni moda olan tonlar hariç. Renkler, eşyalar, giysiler ya da tüm bir manzara ile ilişkilendirilir ilişkilendirilmez özellikle net ve parlak bir hale gelirler. Örneğin gezdiğim yerleri betimlediğimde insanlar şaşkınlıkla "Manzarayı nasıl bu kadar tam olarak tanımlayabiliyorsun yoksa bütün bunları görebildin mi?" diye sorarlar. İzlenimlerimi ya da başkalarının anlattıklarına ya da kendi diğer dört duyumla edindiğim bilgilere ve tabii ki hayal gücüme dayandırdığımı söyleyince hayal kırıklığına uğrayan insanların sayısı az değildir. "Ha, öyle mi?" der gören insanlar. "O zaman senin bu anlattıklarının gerçekle bir ilişkisi yok." Gerçek değil ne demek? Bu şu demektir. Gören bir insan için gerçek sadece görme duyusu ile yakaladığı şeylerdir. Ve gözlerle algıladığımız şeyler diğer duyu organlarımızla edindiğimiz tüm izlenimleri gölgede bırakır. Halbuki çoğumuz gerçeği algılamak için 5 tane olanağa sahiptir. Ancak görme duyusu böylesine baskın olunca diğer duyuların gerçeğin algılanmasında hiçbir katkıları yok mu demektir? Gözlerimle görebildiğim bir resim, kulaklarımın, burnumun, dilimin ve derimin bana anlattıklarından daha mı gerçekçidir? Bir manzaranın betimlenmesinde renkler işin içine girince sık sık görebildiğim duygusuna kapılırım. Ve Thierry ile Namso'ya yaptığımız yolculukta da aynen böyle oldu. Namso, 4700 metre yükseklikte bulunan yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre genişliğinde bir tuz gölü. Bir teoriye göre 30 ila 60 milyon yıl önce tüm Tibet yaylasını kapladığı tahmin edilen Tethys denizinden arta kalmış. Namso hakkında Nez çukuruna benzer söylenceler de var. Sonsuz derinliklerinde zaman zaman burnunu mavi yeşil sulardan çıkartan bir canavar yaşamaktadır. Doğallıkla bu tür söylencelerin cazibesine kapılıp gölü ve canavarını incelemeye bir sürü batılı keşif ve deniz biyolojisi ekipleri gelmekte. Ne de olsa yeryüzünde bir araştırma ekibinin ayağının değmediği ya da bilimsel bir dalgıç ekibinin yüzmediği bir yer kalmamalı. Beni Namso'da canavardan çok görenlerin hayranlıkla anlattığı çılgın renklerin çeşitliliği ilgilendiriyordu. Tangırdayan Beijing marka cipimiz bir kaya burnunu dönüp Thierry mutluluk içinde "İşte orada, çabuk çabuk fotoğraf makinesini" diye bağırdığında bütün bir gün kumlu bir yolda dağları ine çıka yol almıştık. Thierry fotoğraf makinesinin klik klikleri eşliğinde manzaraya övgüler düzerken ben de camdan dışarı bakıp yavaşça gözlerimin önünde açılan resmin tadını çıkarıyordum. Önümüzde mavi yeşil devasa bir su kütlesi uzanıyordu. Akşam güneşinde kar gibi ışıldayan tamamen tuzla kaplı olan kıyıda su açık turkuaz renklerle parıldıyordu. Ortaya doğru Namso koyu mavi ve koyu yeşil bir renk alıyor, ufka doğru parlayan mavi gökyüzüyle karışan açık bir maviye bürünüyordu. Dağlar ve kum tepeleri güneşin altında altın sarısı, kahverengi ve ateş renklerinde parlıyordu. Ve birkaç gün önceki bir yağış nedeniyle dağların zirvesi karla kaplıydı. Bazı dağ yamaçlarında göçerlerin keçilerini ve yaklarını otlattıkları yemyeşil çayırları fark edebiliyordum. Orada öylece oturup burnum ve alnım cama dayalı etraftaki renk cümbüşünden bir şey kaçırmamaya çalışırken Thierry omzuma dokundu ve hafif alaycı bir tonla "Akıl veriyormuş gibi olmasın ama eğer Namso'yu görmek istiyorsan diğer tarafa baksan iyi edersin. Baktığın tarafta pis gri kayalardan başka bir şey yok" dedi. Bu hikaye anlattığım gören birçok insana çok dokunmuştur. Fantazimin bana böyle bir oyun oynamasının benim için büyük bir şok olduğuna inanırlar. Ancak ben her seferinde çok eğlenirim. Çünkü bu olay benim çok zengin bir hayal gücüne sahip olduğumu gösterir. Gören ya da görmeyen hepimiz realite ile ilgili o sözde asıl gerçekle az ya da çok örtüşen bir hayal gücüne sahibiz. Bu tür imgelemler ses, koku, tat izlenimlerine dayanabilir ve kendini tınısal ya da tamamen görsel resimlerle ifade edebilir. Peki ama görme duyusu ile algılanamayan görsel izlenimler nasıl oluşur? Tecrübelerim benim dünya ile ilgili resmimin gören insanlarınkinden çok farklı olmadığını gösterdi. Çünkü benim manzara betimlemelerimi ekseriyetle gözlerinde canlandırabiliyorlar. Bence asıl fark resmin ortaya çıkma prosedüründe yatıyor. Örneğin gören bir insan bir odaya girdiğinde etrafa bir göz atar ve artık oda onun için tamamen bir resmin içine oturmuştur. Ya da başka bir deyişle oda onun için bir resme dönüşmüştür. Bunun için gerekli süre çok önemsizdir. Çünkü bir ana indirgenmiştir. Buna karşın ben çevremle ilgili bir resim yapmak istediğimde zamana, uzun zamana ihtiyaç duyarım. Daha önce hiç bulunmadığım bir odaya girdiğimde ilk önce oranın bir oda olduğuna dair resimsel olmayan afaki bir bilgi edinirim. Ne zamanki odayı adım adım dolaşır ve içindeki eşyaları ellerim, yavaştan görsel bir imgelem oluşmaya başlar. Bir sandalyeye mi çarptım, etrafında dolaşırım, ellerimle bir masaya dokunurum vesaire. Böylece bana odanın büyüklüğü ve havası hakkında ipuçları veren diğer duyumlarla izlenimler edinirim. Ancak tüm bu izlenimlerin benim üstümde bir etki yaratması için zamana gerek vardır. Çünkü kulak, burun, parmak ya da dil için ana eşit bir zaman dilimi yoktur. Bir odayı mı tarif ediyorum? İlk önce mekansal değil zamansal kavramlar kullanırım. Benim odayı algılamamda masa bir sandalyenin arkasında durmaz. Bu, optik verilerle kazanılan mekansal bir bilgidir. Ben daha ziyade ilk önce bir sandalyeye çarparım, daha sonra bir masanın etrafında dolaşırım. Ne zamanki odayı zamansal olarak tanırım, ancak o zaman görsel bir resim oluşur. Bu resmin sonuçta çok detaylı da olsa gören insanlarınkiyle örtüşmesi gerekmez ve genellikle gören biriyle birlikte anılarımızdaki bir odayı, bir insanı ya da bir manzarayı tarif etmemiz çok eğlencelidir. Dinleyenler çoğunlukla şaşkınlık içinde aynı olaydan bahsedip bahsetmediğimizi düşünürler. Örneğin sonbaharda bir arkadaşımla birlikte ormanda atla geziyoruz. Yanımızda sağda soldaki sık çalılıkların arasına bir girip bir çıkan turkuaz rengi bir dağ deresi şırıldıyor. Hafif bir rüzgar kuru yaprakları havalandırıyor. Atların nalları ormanın toprak zemininde boğuk boğuk yankılıyor. Bu resme nasıl ulaştım? Etraf odun ve nemli toprak kokuyor. Uzun gölgeler yani ağaçlar zaman zaman güneşi kapatıyorlar. Tenimde bir sıcağı bir soğuğu hissediyorum. Kuru sonbahar yapraklarından geldiğini düşündüğüm hafif bir hışırtı hissediyorum. Atların nalları altında zeminden kof bir ses çıkıyor. Şırıldayan suyun sesi bir kuvvetleniyor bir azalıyor. Dere biraz bizden uzaklaşıyor sonra tekrar yola paralel akmaya başlıyor. Suyun sesi düzgün taşların üzerinden akıyormuş gibi çok net duyuluyor. Yanımdaki gören refakatçımın resmi ise bambaşka. Önümüzde betondan yapılmış gri bir keriste atölyesi var. Yerler dikkatsizce savrulmuş kağıt çöplerle dolu. Hafif bir rüzgarla hışırdamaya başlıyorlar. Yola dik bir şekilde istiflenmiş yüksek kereste yığınlarının uzun gölgeleri üstümüze düşüyor ve o güzel orman ve sonbahar kokusu onlardan geliyor. Benim dere ise aslında kuma açılmış ve ara ara metal bir borunun içinde kaybolan suni bir su kanalı. Hayalimde canlandırdığım orman resmi refakatçim bana gerçekte nasıl göründüğünü anlattığında yerle bir oluyor. Artık yaprak hışırtısı zannettiğim şeyin kağıt çöplerin çıtırtısı olduğunu teşhis edebiliyorum ve odun kokusunun kesilen odunlardan yükseldiğini algılayabiliyorum. Benim gerçekleri algılamam göremediğim için sınırlı. Şayet çevrem hakkında mümkün olduğunca detaylı bir kanıya sahip olmak istersem bu bir dezavantaj gibi görünebilir. Doğrusu algılama yetimin kısıtlamalarının farkındayım. Hatta bu bir avantaj bile sayılabilir ve daha çok diğer dört duyuma konsantre oluyorum. Belki de dünya bazen benim için daha güzel. Çünkü onu hayalimde kendi istediğim gibi yaratabilirim. Her şartta bu kitapta anlattıklarım benim hayal gücümün ve gerçeğimin resimleri. 7. Bir sabah bir haftadan beri Lhasa'daydım. Dolma ile tanıştım. Dolma Tibetliydi ve aşağı yukarı benimle yaşıttı. Bana Barkor'da akıcı bir İngilizce ile "Burada yalnız başına ne yapıyorsun?" diye laf attı. "Ha, içime doğru bir yolculuğa çıktım." dedim ve ona asıl planlarımı anlatmaya karar verdim. Hemen sohbeti koyulaştırdık ve yakındaki bir lokantaya gittik. Dolma ikimize yak kıyması ve sebze ile doldurulan momos adlı böreklerden ısmarladı. "Buradaki körlerle kendin de kör olduğun için mi ilgileniyorsun?" diye sordu. Bir süre düşündüm, "Evet" dedim. "Gerçekten bu yüzden ilgileniyorum." "Anlıyorum" dedi. "Aslında çok mantıklı. Kim körlüğü kendi de kör olan birinden daha iyi tanıyabilir? Bunu mantıklı bulan insanlarla tanışmak için Tibet'e gelmem gerekiyormuş. Genelde hep körlerle en iyi gözleri gören özel eğitimli pedagogların ilgilenmesi gerektiği anlayışına çatardım. Çünkü onlar körlüğün eğitimini almışlardı ve güya bir körün neyi yapıp neyi yapamayacağını tam olarak bilirlerdi. Dolmaya hemen kanım ısındı. Bunu takip eden günlerde sık sık Barkor'daki küçük lokantada bazen de onun kocası, iki çocuğu, bir bakıcı kız ve en az 100 fareyle birlikte yaşadığı Eskişehir'deki ufacık tek odalı fakirhanesinde buluştuk. Çocukları beni sadece "Hello" diye çağırdıklarından, kocası da adımı telaffuz edemediğinden bir gün bana Tibetçe bir ad verdi. Kelsang Meto. Bugün bile birçok Tibetli arkadaşım beni şans çiçeği anlamına gelen bu isimle tanır. Dolma sağlık memuru olarak çalışıyordu ve köylüleri ve göçerleri hijyenin temel kuralları ve sağlık önlemleri konusunda aydınlatmak için sıklıkla kırsal kesimdeki bölgelere seyahat ediyordu. Bana söylediğine göre Tibet'te körlük vakalarına ortalamanın üstünde bir oranda rastlanıyordu. Bunun ana sebebi bu bölgede çok kuvvetli olan ultraviyole ışınlarıdır. Özellikle yüksek bölgelerde yaşayan köylüler ve göçerler gözlerini güneşten koruyamadıklarından aslında bir kısmı ameliyatla giderilebilecek olan retina zedelenmelerine maruz kalırlar. Peki Tibet'te bu kadar çok kör varsa onlarla ilgilenecek özel kuruluşlar da var mı diye sordum. Hayır dedi hemen, böyle yerler yok ve çekinerek ilave etti. Ama artık sen varsın. Dur bakalım diye düşündüm. Bu iş aceleye gelmez. İlk önce ülkeyi tanımalıydım ve yaşam koşulları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalıydım. Körler Tibet'te nasıl bir hayat sürüyorlar diye sordum Dolma'ya. Aynı soruyu Almanya'da Tibetçi hocam Pema'ya da sormuştum. Ah demişti, onların gözleri kapalıdır, bütün gün uyurlar. İnanmıyorum dedim gülerek. Ben bütün gün uyumuyorum ama. Evet dedi, sen bir tuhafsın. Dolma daha farklı bilgiler vermeye çalıştı. Köylerde ve göçerlerin konakladıkları yerlerde birbirlerinden çok farklı durumlarla karşılaşmıştı. Bazı köylerde ora ahalisi kör çocukları ve yetişkinleri küçük işlerle görevlendirilmişler ve aralarını almışlar. Başka bir takım yerlerde ise körler tamamen ihmal edilmiş. Karanlık kulübelere tıkılı aile fertlerinin ya da konu komşunun yardımına muhtaç bir vaziyette yaşıyorlarmış. Hatta bazı tipler körler sayesinde para kazanmanın yollarını bulmuşlar. Kör çocuklarını ya da akrabalarını dilenci olarak sokaklara salmak için ailece Lhasa'ya geliyorlarmış. Dolma'nın açıkladığına göre Tibet'teki halk inanışı körlüğü bir önceki hayatta işlenen hataların cezalandırılması olarak kabul ediyor. Cahil insanlar körlerin şeytanla işbirliği yaptığına, bu yüzden de gözleri kapalıyken doğaüstü bir güçle bir takım olayları sezinlediklerine inanıyorlar. Tibet'te birçok insan bu efsanevi güçleri yüzünden körlerden kaçınır. Bazı bölgelerde körlere dokunmanın uğursuzluk getireceği düşünülür. Bu konuda eğitimli lamalar tamamen farklı bir yaklaşıma sahiptir. Körlük, yani engelli olmak, onlara göre kişiye verilmiş bir şanstır. Zor durumların üstesinden gelmek insanın ruhunu yüceltir. Dolma bir gün küçük bir keşif gezisi yapmayı teklif etti. İlk önce öğle saati kalabalığın yoğun olduğu Barkor'a gidildi. Dolma kısa bir an etrafına bakındı, sonra insan selinin ortasına dalıp küçük bir kızın sıska koluna yapıştı. Bu küçük kız bir yangında kör oldu ve şimdi teyzesi onu dilenmeye yolluyor. Birden hiddetli teyze bir evin girişinden fırlayıp geldi ve Dolma'ya çocuğu hemen serbest bırakmasını buyurdu. Dolma acı acı güldü. Evet, tabii çocuğun eve yeterli para getiremeyeceğinden korkuyor. Çocuk saldırgan teyze tarafından paketlenip günlük işini rahatsız edilmeden yapabileceği başka bir yere götürüldü. Bir çekçeke binip Potala'ya doğru yola çıktık. Kış sarayının arkasındaki parkın kıyısında genç bir adam gitarıyla şarkılar söylüyordu. Seyirciler alkışlarla tembo tutuyorlar ve çok eğleniyor görünüyorlardı. Bu Taşi dedi Dolma. Taşi kördür. Harika şarkılar besteler. Lhasa ve çevresindeki herkes onu tanır. Taşi'nin önündeki toprak kaseye birkaç yuan attım. Müzik yaparak geçinebiliyor mu? Zannedersem evet dedi Dolma. Taşi iyi bir hayat sürüyor. Parasını kendi kazandığı için herkes tarafından saygı ve kabul görür. Birçok kör bunun tam tersi ailesine ya da köy halkına sadece yük olur. Kör şarkıcıyı bir süre dinledikten sonra Dolma beni tekrar Lhasa'nın eski mahallelerine götürdü. Daracık, pis kokulu sokaklardan, çukurlarla ve plastik ve kağıt yığınlarıyla kaplı terk edilmiş avlulardan geçtik. Daha sonra harap bir taş merdiveni tırmandık ve aniden bir oturma odasının önüne çıktık. Aslında bu tam da bir oda sayılmazdı. Sadece bir damı ve köşe yapan iki duvarı vardı. Diğer iki duvarın yerine rüzgardan, yağmurdan ve kardan korunmak için kalın yün battaniyeler asılmıştı.